Ayrım 5, Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım, sayfa 57. Bir fotoğrafın önemi. Bizim yuva ve yurtlarımızda görsel kayıt tutma uygulaması bulunmazdı. Çocukların kişisel dosyalarında nüfus bilgileri, ikamet bilgileri, kişisel bilgileri, okul, iş ve sağlık bilgileriyle sosyal inceleme raporları, koruma kararı gibi resmi belgeler yer alırdı. Vesikalık fotoğraflar sadece okul karnesi ve kütük defterine yapıştırmak için çektirilirdi. Onun dışında çocukların çeşitli gelişim dönemlerini yansıtan fotoğraflar, piknik resimleri, yaş günü resimleri, mezuniyet resimleri gibi onların önemli görsel materyalleri bir yerde ya da dosyalarında muhafaza edilmiyordu. Çocuk büyüyüp yurttan ayrıldığında elinde yuva ve yurt yaşantısı ile ilgili ya hiç fotoğrafı olmuyor ya da çok az oluyordu. Büyüyüp çoluk çocuğa karıştığında kendi çocukluğuna ait fotoğrafların olmamasına üzülüyordu. Yurtta sosyal çalışmacı olarak görev yaptığım sırada bir gün sosyal servise yaşı benden çok büyük eski bir yurt öğrencisi gelmişti. Tanışma esnasında Belçika'da işçi olarak çalıştığını ve erken emekli olabilmesi için kişisel dosyasında olması muhtemel bir belgeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Söylediğine göre yurtta kalırken yurdun demir atölyesinde bir iş kazası geçirmişti. Yurttaki kişisel dosyasında bu kazaya ait bir rapor, tutanak ya da hastane kaydı bulup getirebilirse erken emekli olabilecekti. O dönemlerde eski yurt öğrencilerinin kişisel dosyaları çuvallar içerisinde toz toprak arasında duruyordu. O çuvallardan herhangi bir evrakı bulabilmek bizim neredeyse yarım günümüzü alıyordu. Birkaç saatlik aramadan sonra adamın kişisel dosyasını bulmuştum. Ben de sevinmiştim ama adam heyecandan yerinde duramıyordu. Rengi solmuş pembe yarım kapak dosya toza bulanmıştı. Adamın heyecanlandığını görünce dosyayı itina ile sildim. Adam dosyaya sanki kutsal bir emanetmiş gibi bakıyordu. Bu dosya onun hayatının eksik bir parçasını tamamlıyordu. Belki yurttan ayrılan her çocuk için kendi dosyası farklı bir anlam taşıyordu. Kimisi için o dönem unutmak istediği, hatırlamak istemediği bir yaşam kesitini ifade ediyordu. Kimisi için de güzel arkadaşlıkların, dostlukların, kardeşliklerin, ortak acıların, ortak sevinçlerin, hüzünlerin, yaşanılan bir hayatın kalıntılarını ifade ediyordu. Sayfaları okuyarak yavaş yavaş çeviriyordu. O da her sayfa için bir yorum yapıyordu. Bu benim karnem. Bu benim kaybolduğunu sandığım eski nüfus cüzdanım. Bu benim yurttan kaçtığımda tutulan tutanak. Bu benim ameliyat olduğumdaki sağlık bilgilerim. Gördüğü her evrakla birlikte sanki zaman tünelindeymiş gibi o günlere gidiyor, geçmişe dair bir şeyler anlatıyordu. Nihayet aradığımız belgeyi bulmuştu. O da ben de çok sevinmişti. ''Hocam, bu belge benim hayatımı değiştirecek bir belge. Bu belgeyi düzenleyip dosyama koyanlardan Allah razı olsun.'' diyordu. Gözleri dolmuştu. O zamanki yaşadığı olaylar gözünün önünde canlanıyordu, uzaklara bakıyordu. Dosyanın sonuna doğru sarı bir zarfın içinden eski bir fotoğraf çıkmıştı. Adam siyah beyaz fotoğrafı görünce heyecanını daha fazla gizleyememiş ve hıçkırıklara boğulmuştu. Sarsıla sarsıla ağlıyordu. Bu kadar ağlamasına ilk anda pek anlam verememiştim. Daha sonra düşününce anladım ki bu eski fotoğraf onun yuvaya geliş hikayesini anlatıyordu. Yitik bir hayatın izlerini, annesinin ölmesi üzerine babasının onu yuvaya verişini, hiç tanımadığı kız kardeşinin evlatlık olarak verilmesini, yuvadaki öksüz hayatının zorluklarını, simalarını dahi unuttuğu çocukluk arkadaşlarını hatırlatıyordu. O ağlamayacaktı da kime ağlayacaktı? Niye bu kadar çok ağladığını sorduğumda, ''Hocam, bu fotoğrafın benim için taşıdığı önemi siz anlayamazsınız.'' dedi. Yurttan ayrıldıktan sonra Belçika'ya işçi olarak gittiğini, orada evlenip yuva kurduğunu ve iki çocuğu olduğunu söyledi. ''Çocuklarım artık büyüdüler. Eskiye ait hiç resmim yok. Çocuklarım zaman zaman bana, ''Baba, senin geçmişine ait hiçbir fotoğrafın yok.'' ''Çocukluğunda senin resmini çeken hiç olmadı mı?'' gibi sözler söylediklerinde her defasında boğazım düğümlenir ve onlara ne cevap vereceğimi bilemezdim. Bu fotoğraf benim yaşadığımın bir ispatı. Bunu sizin anlamanız çok zor dedi. Dosyada saklanan siyah beyaz eski fotoğraf bizim için görünüşte yalnızca basit bir fotoğraftı. Fakat onun için bir hazine değerindeydi. O fotoğrafın fotoğraf dışında ayrı bir önemi ve anlamı vardı. O fotoğraf onun kendi kişisel tarihine düşünen bir kayıt idi. Kendi çocuklarına ve ileride torunlarına gösterebileceği tarihi bir belge niteliği taşıyordu. O dönemde yetiştirme yurdunda görev yapan duyarlı bir sosyal hizmet uzmanı büyüğümüz basit ama önemli bir iş yapmış ve çocukların fotoğraflarını bir karede topluca çekmiş ve çoğaltarak her birinin kişisel dosyasındaki zarfın içine koymuş. Çocuklar açısından bakıldığında o sosyal hizmet uzmanı her çocuğun kişisel dosyasındaki zarfın içine bir hazine, bir tarih, hızlı çekilmiş bir film ve sonunda bir avuç gözyaşı koymuştu. İyi ki böylesi ince ruhlu meslek elemanları bizim kuruluşlarımızda çalışmış. Filmin sonunda ne mi oldu? O eski yurt çocuğumuza aradığı belgeyi bir tutanakla verdim. Belgeden daha önemli ve değerli olan eski fotoğrafı ise artık bizden çok daha iyi saklayacağına inandığım için ona hediye ettim. Fotoğraf çekmeyi öteden beri seviyordum. Bu olaydan sonra fotoğrafa olan düşkünlüğüm daha da arttı. Şimdi küçük çocukları, gençleri, yaşanılan sevinçli anları, hüzünlü anları, yaşlıları, törenleri, kutlamaları çekmeye çalışıyorum. Yıllar sonra onlara hoş anılar yaşatmak için zarflarına güzel hatıralar, sevimli tebessümler, buruk hüzünler, belki birkaç damla gözyaşı bırakıyorum. İleride o zarfları belki birileri açar ümidiyle. Kum torbası. Bizim yuva ve yurtlarımızda yakın zamana kadar Türk hamamı denen hamam modeli mevcuttu. İçerisi mermerle kaplı, duvar kenarlarında sıra sıra kurnaların ve mermer teknelerin olduğu büyükçe bir alandan ibaret bu hamamların dışında ayrı bir bölmede de giyinme soyunma bölümü olurdu. Bu hamamların suyu haftada en fazla iki defa çocukların banyo yapması için ısıtılırdı. Diğer zamanlarda banyo yapmak isteyen çocuklar bekçiden ya da kaloriferciden hamamın anahtarını alarak soğuk suda banyo yaparlardı. Uyanık çocukların bir kısmı da hamamın açılmadığı günlerde kendilerine mahsus yasa dışı bir banyo yapma yöntemi geliştirmişlerdi. Çocuklardan birisi koridorda bekçi ya da nöbetçinin gelip gelmediğini kontrol eder, diğer çocuk da kalorifer peteğinin havasını almaya yarayan musluğu özel bir anahtar kullanarak açar, musluğun ucuna kısa bir serum hortumu takarak buradan akan sıcak kalorifer suyunu yatakhaneye gizlice soktuğu plastik kovaya ya da yangın söndürme kovalarından birine doldurur ve tuvalete götürerek orada banyo ihtiyacını giderirdi. Nöbetlerimde rastladığım bu sahneyi gördüğüm halde görmezden gelirdim. Ertesi gün kaloriferci kendi kendine söylenirdi.
Yahu bu kaloriferler her gün hava yapıyor, servisi de çağırdığımız halde bir türlü bu sorunu gideremiyoruz derdi.
Aslına bakarsanız biz onları bu yöntemi keşfetmeye mecbur ediyorduk. Belki de hamamların çocuk yuvalarında kullanılmasında bir sakınca yoktur. Fakat 13-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin kaldığı yetiştirme yurtlarında bu hamamların faydadan çok zararının olduğu aşikardı. Çünkü aynı çatı altında ilkokulu erken yaşta bitirdiği için gelen 11 yaşında çocuk olduğu gibi, üniversiteye giden 22-23 yaşlarında ergenliğini tamamlamış gençler de barınıyordu. Ergenliğe henüz adım atmamış çocuklar ile ergenliği yoğun bir şekilde yaşayan ya da ergenliğini tamamlamış gençlerin bir arada ortak banyo yapmaları, belli bazı istenmeyen görüntülere ve yakınlaşmalara zemin hazırlayabiliyordu. Personelin de bu alanda eğitimsiz olması sorunun anlaşılmasını ve önlenmesini engelliyordu. Uygun şartlara rağmen bu tür yakınlaşmaların olmaması hiç olmayacağı anlamına gelmezdi. Yurda müdür olarak atandığımda yaptığım ilk işlerden biri bodrum katta bulunan bu hamamı iptal ettirerek katlarda lavaboların olduğu bölümlere 5'er adet duş kabini kurdurtmak olmuştu. Çocuklar bu yeni modeli çok çabuk benimsemişlerdi. Tek sorun spiralli duş fıskiyelerinin sık sık bozulmasıydı. Bunun için teknisyene su borusundan yaptırdığı metal boruları banyo bataryalarına bağlatmış ve üst kısımlarından da barfix çekerken koparmamaları için metal kelepçelerle banyo duvarlarına monte ettirmiştim. Artık hamamda olduğu kadar fazla su israfı da olmuyordu. Son olarak yurdun çatısına 44 petekli büyük bir güneş enerji sistemi kurdurtmuştum. Sistem sayesinde güneş ışığı ile ısınan su kazan dairesine yerleştirilen 15 tonluk sıcak su deposuna aktarılıyor. Oradan da sıcak su şebekesiyle yurdun banyoları, mutfağı, çamaşırhanesi, yemekhanesi ve lavabolarına kadar ulaşıyordu. Artık sıcak su 24 saat kullanıma hazır hale gelmişti. Çocuklar da 7 gün 24 saat banyoda sıcak su bulunduğundan çok sık yıkanıyordu. Kendi çoraplarını bile hemen elleriyle yıkayıp yataklarının başucunda kurutuyorlardı. Önümüzde yeni bir sorun vardı. Nereden baksan 60 metrekare büyüklüğündeki atıl hamamın ne amaçla kullanılacağını bilemiyorduk. Bu büyüklükteki bir mekan zaten yer sıkıntısı çekilen yurtta diğer personelin iştahını kabartıyordu. Ambar memuru tıkış tıkış olan ambarın buraya taşınmasını istiyordu. Teknisyenler teknisyen odasının ve malzemelerinin mevcut odalarına sığmadığını, bu odanın kendilerine verilmesi gerektiğini söylüyordu. Çamaşırhane görevlisi çamaşır odasının kendisine yetmediğini söylüyor, temizlik şirketi de temizlik malzemelerini koymak için buranın kendilerine tahsis edilmesini istiyorlardı. Benim de aklımda yıllardır isteyip de gerçekleştiremediğim ayrı bir proje vardı. Müdür olduğum için ağırlığımı kullanıp aklımdaki projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Yurdun içinde çocukların enerjilerini harcayabilecekleri bir spor odası oluşturmayı arzu ediyordum. Çünkü binlerce kalorilik akşam yemeğini yiyen çocuklar yaz günlerinde kendilerini dışarıya atıyor ve futbol, voleybol, basketbol gibi sporlarla enerjilerini harcamaya çalışıyorlardı. Gündüzlerin kısa ve havanın soğuk olduğu kış akşamlarında ise bu kadar kalorilik yemeği yiyen gençler ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Birbirlerine sataşmalar, kavgalar, olaylar nedense bu kış akşamlarında artıyordu. Yurdun koridorlarında oynanan oyunlar da hep yurt eşyalarına zarar veriyordu. Sık sık camlar ve kapılar kırılıyor, sıvalar dökülüyor, boyalar hasar görüyordu. Durum gece nöbetçileri için de zorlaşıyordu. Otorite sağlamak zaman zaman imkansız oluyordu. Gençlerin gönüllerince enerjilerini boşaltacakları bir alan yoktu. Bir tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla hamamın iptal edilmesi yeni bir fırsat kapısının açılmasını sağladı. Bu amaçla şehir stadyumunun yanındaki spor federasyonlarını ziyaret ettim. İstediğim eski hamamın olduğu yere çeşitli spor aletleri ve kondisyon aletleri temin etmekti. Onlar da benim bu isteğimi kırmadılar. Minibüsümüzün aldığı kadar malzemeyi doldurduk. Son olarak boks federasyonuna gittim ve gençlerimiz için kum torbası istedim. Federasyon yetkilisi boksör mü yetiştireceksiniz diye sorunca esas amacımı söylemedim. Yetkilinin kafasını bulandırmak ve kum torbasını tehlikeye atmak istemiyordum. Evet, boks sporunu sevdirmeyi düşünüyoruz dedim.
İyi düşünmüşsünüz müdür bey. Bu çocuklardan iyi cevherler çıkacağına inanıyorum. Depoda istediğiniz kum torbasından olacak, size derhal ondan vereyim dedi.
Teşekkür edip kum torbası ya da boks torbası da denen kalın meşinden yapılmış, içi kullanılmayan küçük kumaş parçalarıyla doldurulmuş, iri bir çuval büyüklüğündeki torbayı ve boks eldivenlerini alıp yurda döndük. Amacım eski hamamın olduğu mekanı küçük bir spor salonu haline getirerek gençlerin enerjilerini burada harcamalarını sağlamaktı. Bu amaçla bağış aldığım güreş minderleriyle salonun zeminini kaplattım. Bir köşeye masa tenisi için gerekli düzeneyi kurdum. Diğer köşeye halter ağırlıkları ve gerekli diğer malzemeleri koydum. Tavanın bir köşesine de barfix çekebilsinler diye demir su boruları monte ettirdim. Salonun girişine yakın bir yerine de kum torbasını çelik dübeller yardımıyla monte ettirdim. Teknisyen montajı yaparken bir yandan da ''Hocam bunu ne amaçla monte ediyoruz? Acaba doğru mu yapıyoruz? Çocuklar burada öğrendiklerini diğer çocuklara ve personellere uygulamaya kalkarsa herkes zaten olacağı buydu der.'' diyerek endişelerini dile getiriyordu. Ben kararlıydım. Bu tasarı içimde bir ukde olarak kalmayacaktı. Bütün eleştiri ve engellemelere rağmen gerçekleştirecektim. Her şey hazır olunca eski hamamı küçük bir spor salonu olarak hizmete açmıştım. Artık çocukların buraya ilgi gösterip göstermeyeceğini test etmeye gelmişti sıra. Akşam yemeğinde bir konuşma yaparak eski hamamı spor salonuna dönüştürdüğümü ve bu akşamdan itibaren kullanabileceklerini söyledim. Yemeğini bitiren çocuklar birer ikişer meraklı bakışlarla bodrum kata inmeye başladılar. Arkalarından ben de indim. Çocuklar salonda bulunan aletleri sıra ile denemeye başlamışlardı. En çok da kum torbası ilgilerini çekmişti. Üç tarafından birer metrelik iri zincirlerle tavandaki çelik halkaya bağlı bulunan torba, çocukların olanca güçleriyle abanarak vurdukları yumruklarla bir o tarafa bir bu tarafa savruluyordu. Büyük çocuklar terleyinceye kadar seri yumruklar vuruyor, küçük çocuklar da onlara bakarak küçük yumruklarıyla meşin çuvalı yumrukluyorlardı. Bazı çocuklar da sallanan çuvala tekmeler atıyordu. Spor salonu açılır açılmaz çocukların cazibe merkezi haline geldi. Ben yaptığım bu işin amacına ulaşmaya başladığını görmekten memnundum. Hoş, bodrum kattan hafife alınmayacak derecede gürültü geliyordu. Fakat bu sporda sessiz yapılamazdı ki. Artık çocuklar okuldan gelir gelmez doğrudan bodruma inip kum torbasına hevesleri geçince kadar yumruk ya da tekme atıp ondan sonra yukarıya çıkıyorlardı. Bir gün öğretmenlerden biri grubundaki çocuklardan Fuat ile beraber odama girerek ''Hocam olacağı buydu, gördünüz mü yaptığını?'' diyerek Fuat'ın elini gösterdi. Bana ve Fuat'a sinirlendiği her halinden belliydi. Fuat'ın sağ el parmaklarının üçüncü boğumlarının derisi tamamen sıyrılmış ve kanamıştı. Biraz hayret, biraz merak, biraz da kızgınlıkla ''Oğlum Fuat, nerede yaptın bunu?'' diye sorunca ''Hocam, boks torbasına yumruk attım, ondan oldu.'' dedi. ''O torbaya ben de yumruk atıyorum. Senin iki katın büyüklüğündeyim. O kadar sert vurduğum halde benim elimin derisi hiç sıyrılmadı.'' ''Sen neye, nasıl vurdun ki elin bu hale geldi?'' diye ısrar edince başını yerden kaldırdı ve net bir sesle ''Hocam o yumruğu anneme attım.'' dedi ve başını tekrar önüne eğdi. Odada kısa bir sessizlik oldu. Öğretmenle göz göze geldik. Öğretmenin siniri yatışmış, yüzündeki ifade aniden değişmişti. Dışarı çıkması için ona başımla işaret ettim. Fuat'a yanındaki koltuğa oturmasını söyledim. Ben de onun yanına oturdum. Anlattığına göre annesi, babası öldükten sonra başka bir adamla evlenebilmek için onu ve kardeşini yuvaya yerleştirmiş ve bir daha arayıp sormamıştı. Bu olay aklına geldikçe dişlerini ve yumruklarını sıkıyor, kimsenin olmadığı yerlerde de yatakhanedeki yastığına, duvara, kapıya, kısacası bulabildiği eşyalara yumruk atarak sinirini yatıştırmaya çalışıyormuş. Spor salonunun açılması ve özellikle boks torbasının asılması en çok onu sevindirmiş. Her gün okuldan gelince oraya inip yoruluncaya kadar torbayı yumruklayıp ondan sonra yukarıya çıkıyormuş. O gün ise yumruğun dozunu biraz fazla kaçırmış. O aslında hayata yumruk atıyordu. O aslında sahip olamadıklarına yumruk atıyordu. O aslında onu fark etmeyenlere yumruk atıyordu. O aslında karanlığa yumruk atıyordu. O aslında gerçekte yumruk atamayacaklarına yumruk atıyordu. O aslında içinde büyüttüğü hasrete yumruk atıyordu. O aslında gerçeğe yumruk atıyordu. O aslında... 5. ayrımın sonu. Sayfa 66.